الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son dersimizde Enes radıyallahu anhunun ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhunun bize aktardığı hadisleri ele almıştık. Bunlar da ne ile alakalıydı? Seferde namazları cem etme ile alakalıydı. En son Muaz bin Cebel radıyallahu anh'un hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Tebuk gazvesinde beraberdik diyor. Kâne yusalliyadzuhra vel asara cemî'an vel magribe vel işâ'e cemî'an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindiği, akşam ile de yatsı namazları ne yapardı? Cem ederdi diyor. Ve dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Tebuk gazvesine çıktıklarında 20 gün ne yaptılar? Tebük'te konakladılar. Hala seyir halinde, sefer halinde olmamalarına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazları cem ettiğini görüyoruz. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Hiçbir şekilde sefere çıktığında namazları tam kıldığı varit olmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında ne yapardı? Namazlarını kısaltırdı. Namazlarını aynı şekilde cem ederdi. Evet, bir sonraki bugünkü dersimizdeki ilk hadis-i şerifimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Lâ tuksiru es-salâte fî akalle min arba'ati burud min Mekke ilâ Usfân." Ravahu Dârikutni bi isnâdin da'îf ve sahîhu ennehu mevkûfun. Kezâ akhrajahu İbn Huzeymete. İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki namazlarınızı 4 buruddan az mesafe, yani Mekke'den Usfan denilen mıntıkaya kadar kısaltarak kılmayınız. Hatırlarsınız buna daha önceden değinmiştik. Dedik ki Mekke ile Usfan arası yaklaşık olarak 80 kilometreye tekabül ediyordu. Bununla ilgili de gerekli açıklamayı ne yapmıştık? Önceki derslerimizde yapmıştık. Bir grup ilim ehli bunun bir mesafe ile alakalı olmadığını söylüyordu. Bunun zamanla alakası olduğunu söylüyordu. Bazı ilim ehli bunun mesafe ile alakalı olduğunu söylüyordu. Ama mesafeye delalet eden açık net bir hadis-i şerif söz konusu değildi. O yüzden neyi delil getiriyorlardı? Bir kadın mahremsiz 3 günlük mesafede ne yapamaz? Sefer edemez hadisini delil getirerek bu konuyla ilgili ne yapmıştık? Açıklamalar yapmıştık. Burada da müellif burada İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bu rivayetini burada bir kez daha zikretmiş. Dârikutni bu hadisin zayıf bir isnatla rivayet etmiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayanlandırılması, merfu oluşu ne? Zayıf. Ama sahih olan diyor İbn Huzeyme'nin tahric ettiği gibi mevkuftur. Yani kimin sözü? Sahabenin sözü. Yani İbn Abbas radıyallahu anhu'nun sözü olarak sahihtir. Bu konuya daha önceden değindiğimiz için bu hadis üzerinde ne yapmıyoruz? Durmadan bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. O da Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ anhu قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ اُمَّتِ الَّذ۪ينَ اِذَا اَسَاءُوا اِسْتَغْفَرُوا وَاِذَا سَافَرُوا قصروا وافطروا اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مراسيل ابي سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. Diyor ki Cabir radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini bize aktarıyor. Ümmetimin en hayırlıları bir kötülük yaptıklarında istiğfar edenler ile yolculuk namazlarını kısaltarak kılıp oruç tutmayanlardır. Ümmetimin en hayırlıları bir hata işlediklerinde, bir günah işlediklerinde bundan tövbe edenler ve aynı zamanda yolculuğa çıktıklarında da ne yapanlar? Namazlarını kısaltıp oruç tutmayanlar olduğunu bize aktarıyor. Taberani bunu El-Avsat adlı eserinde zayıf bir isnatla zikretmiş. Ayrıca Beyhaki de Said İbni Müseyyib'in Mürseli olarak bu rivayet yer almaktadır. Baktığımız zaman rivayetin zayıf olduğunu söylüyoruz. Rivayet yani bu şekliyle zayıf. Ama diğer bunu kuvvetlendiren, buna delil teşkil eden rivayetlere dönüp veyahut da sahih kaynaklara baktığımız zaman manasının doğru olduğunu görüyoruz. Yani kul hata ettiğinde, günah işlediğinde bundan tövbe etmesi Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir şeydir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu rivayet ne diyor? Hayr-ı ümmeti, ümmetimin en hayırlarındandır. Yani bu mana olarak diyoruz ki sahih, manası doğru. Ama senet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilmesinde ne var? Zayıflık var. Yani senet olarak zayıf ama mana olarak sahih diyoruz. Diyoruz ki bir kul bir şeyden hata ettiği zaman tövbe etmesi gerekir. Bunun da belli başlı neleri vardır? Şartları vardır. Öncelikle diyoruz ki yapmış olduğu şeyden ne olması gerekir? Pişman olmuş olması gerekir. Eğer bir kul bir hata ettiyse bundan tövbe etti diyebilmemiz için şu biraz sonra sayacağımız şeyleri barındırması gerekiyor. Birincisi ne? Pişmanlık. Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu kabul edip bundan pişman olması gerekiyor. İkincisi bu hata üzerine devam etmemesi gerekiyor. Yani bu pişman olduğu şeyi ne yapması gerekiyor? Terk etmesi gerekiyor. İki. Üçüncü olarak ona dönmemeye azmetmesi gerekiyor. Dördüncü şart var. Bu da diyoruz ki eğer bu işlediği hata, günah başka insanların hakkına girmek ise onlardan aldığı bu hakkı ne yapması gerekiyor? Geri vermesi gerekiyor. Şimdi bir adamın malını çaldı birisi, düşünün. Adamın malını çaldı. Şimdi bu yaptığına pişman oldu. Bir daha hırsızlığa dönmedi. Yani bu hırsızlığı terk etti. Ondan sonra bir daha dönmeyeceğine azmetti. Ama hala üzerinde ne var? Bir hak var. Bu aldığı, çaldığı parayı ne yapması gerekiyor? Sahibine iade etmesi gerekiyor. O zaman diyoruz ki hadisin ilk kısmıyla ilgili diyoruz ki ümmetin en hayırlısı hata ettiklerinde istiğfar edenler, tövbe edenlerdir. Dedik bunun şartları da bunlardır. Hadisin devamında bizi ilgilendiren kısmı burası. Ve izâ seferû kasarû. Sefer ettiklerinde namazlarını kısaltanlar ve eftarû oruç tutmayanlar. Dedik ki bu kısımla alakalı, namazları kısaltma ile alakalı. Daha önceki sahih olan hadis-i şerifler buna delalet ediyor. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefer ettiğinde hiçbir namazını, farz olan hiçbir namazı tam olarak kılmadığı varid olmuş. Allah Resulü sefere çıktığında bütün namazları ne yapardı? Yolculuk esnasında kısaltırdı. Ve eftaru iftar edenlerdir. Dedik ki bununla ilgili de ilim ehlinin görüşü, yani tutana niçin tuttun denilmez. Tutarsa bir insan seferde orucu sahihtir. Tutmayana da niçin tutmadın denilmez. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri yolculuğa çıktığı zaman bazıları oruç tutar, bazıları da oruç tutmazdı. Oruç tutanlar tutmayanlara niye tutmuyorsunuz? Tutmayanlar da tutanlara niçin tutuyorsunuz diye bir azarlama, bir kınama söz konusu değildi. O zaman bu rivayeti de dönüp baktığımız zaman seferde namazları kısaltmanın dileyen kimse için de diyoruz. Yani namazları kısaltmak gerekli olan, dileyen kimse için de oruç tutmama izni ne yapıldığını, verildiğini anlıyoruz. Ve yine bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar İmran İbn Hüseyin radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki buradan sonraki ele alacağımız 2-3 tane hadis-i şerif var. Bunlar da konu başlığı olarak ne dedik? Musafir olanın, yani yolcunun namazı ile konu başlığımız neydi? Bu 3 hadisle bu şeyi bitireceğiz. Bu yolcunun namazı, bir de birisi daha vardı. Kimdi o? Hasta. Hasta. Yolcunun namazı, bir de hastanın namazı ile alakalıydı. Bu ve bundan sonraki ele alacağımız hadis-i şerifler ne ile alakalı? Hastanın namazı ile alakalı. İmran İbn Hüseyin radıyallahu anhu قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. Diyor ki İmran İbn Hüseyin radıyallahu anhu diyor ki كانت بي بواسير. Benim diyor basur hastalığım vardı. Benim basur hastalığım vardı. Günümüzde de bu hastalık aynı ad ile ismi ne yapıyor? İsimlendirilmiş. Basur hastalığı. Hemoroid de deniyor. Bunun tıbbi terim olarak şeyi, ismi hemoroid. Diyor ki sahabe İmran İbni Hüseyin, kânet bi bevasir, benim diyor basur hastalığım vardı. Hatta bu hastalık, biliyorsunuz o basur ameliyatı dediğimizde oradaki çıkıntı, fazlalık, o çıkıntı alındığı zaman geçmiş zamanlarda ilim ehli şunu tartışmışlar. Yani basur ameliyatı olmak caiz midir?
Caiz
değil midir? Neden? Çünkü eski şartlarda teknoloji bu kadar ilerlemediği için o basur alındığında kanama fazla olup bazı insanlar ne yapabiliyordu? Ölebiliyordu kan kaybından. O yüzden ilim ehli bunu tartışmışlar. Hatta bazı ilim ehli basur ameliyatını, yani o tarihte, o zamanlarda basur ameliyatının o şekliyle yapılmasını haram olarak görmüşlerdi. Çünkü neye sebebiyet veriyor? Ölüme sebebiyet verildiği için bunu bazı ilim ehlinin haram gördüğünü, bunun haram olduğunu ne yapıyor? İlim ehli bize kitaplarında aktarıyor. Diyor ki فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve selleme عَنِ الصَّلَاتِ. Sahabenin böyle bir hastalığı var ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl namaz kılacağını soruyor. Çünkü biz biliyoruz ki sahabe hırslı. Değil mi? Yani nasıl namaz kılacağı konusunda eğer bir sıkıntısı varsa direkt bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorarak öğreniyorlar. Ve burada diyoruz ki aynı zamanda sahabe eğer sorulması gereken bir şey var ise normalde belki insanın kendisinde yani bu hastalığın bulunmasını söylemesi, açıklaması belki zordur değil mi? İnsan bundan çekinebilir. Ama sahabe Allah onlardan razı olsun, hayrı murad ettikleri için böyle bir şey düşünmüyorlar. Diyor ki benim böyle bir hastalığım vardı. Aynı zamanda bu ne olacak kendisinden sonra? Bu hastalığa, yani bu hastalığın kendisine isabet ettiği kimseler için de bir ışık olacak. O yüzden sahabe ne yapıyor burada? Utanılabilecek şey olmasına rağmen dinde utanma, haya olmadığı için durumu açıklamak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki salli kaimen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılması gerektiği kuralını veriyor. Hasta isen diyor ki öncelikle ayakta kılabiliyor musun? Öncelikle diyor namazı ayakta kıl. Peki bu hangi namaz için geçerli? Ayakta namaz kılmanın farz oluşu, rukun oluşu hangi namaz için geçerli? Farz namazlar için geçerli. Diyoruz ki nafile namazlar hiçbir özür olmadan dahi oturarak ne yapılabilir? Kılınabilir, eda edilebilir. O zaman bir insan yani öğle namazının örnek veriyorum ilk sünnetini kılmak istiyor. Oturarak kılmasında bir sıkıntı var mı? Diyoruz ki namazı sahihtir. Ama ecir bakımından ayakta kılana göre oturarak kılanın ecri nedir? Yarısı kadardır. Yarısı kadardır. Diyoruz ki o zaman farz namazdan bahsediyor isek ayakta kılmanın hükmü, kıyamın hükmü ne? Rukun. Namazın olmazsa olmazlarından. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki salli kaimen. Ayakta diyor namazını kıl. Diyoruz ki burada ayakta namazını kıl. Yani eğer insan ayakta duramıyor ise bir yere yaslanmadan, dayanmadan ayakta duramıyor ama bir asaya, bir bastona yaslanıp veyahut da bir duvara yaslanıp ayakta durabiliyor ise bir sonraki aşamaya geç demiyoruz. Yani yanında kimse olmadan ayakta duramıyorsun. Ama diyorsun ki bir bastona tutunduğum zaman ayakta durabiliyorum. Bu şekilde namazımı eda edebiliyorum. Veyahut da duvara yaslandığım zaman duruyorum. En ufak bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama bu iki şey olmadığı zaman, buna benzer şeyler olmadığı zaman ayakta durmakta ne yapıyorum? Güçlük çekiyorum diyor ise bir adam. Biz bu adama ikinci kısma, ikinci mertebeye yani oturarak namaz kıl demiyoruz. Öncelikle ayakta kılman lazım. Eğer buna güç yetiremiyorsan bir yere dayanarak, bir asaya, bir duvara dayanarak kılabiliyorsan yine diyoruz ki bu şekliyle ne yap? Ayakta namaz kıl. Eğer buna da güç yetiremiyor isen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاِلَّمْ تَسْتَطِعْ eğer buna güç yetiremiyor isen فَقَاِدًا ne yap diyor? Oturarak namazını kıl. Ayakta durmaya güç yetiremiyorsan oturarak namazını kıl. Peki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güç yetiremiyor isen. Peki bu güç yetirip yetirememenin ölçüsü ne? Yani güç yetirememek adamın ayaklarının tutmaması mı? Yani burada ölçü ne? Adam felçli ayağı kaldırdığın zaman pat yere yığılıyor. Yani bu mu ölçüsü? Güç yetirememenin ölçüsü ne?
Zorluk çekiyorsan yani bir acı, bir keder oluşuyorsa
üzerinde. İlim ehli diyor ki buradaki zorluğun, yani güç yetiremiyorun karşılığı, eğer de senin ayakta namaz kıldığın zaman huşunu bozacak kadar sana bir elem, ızdırap, acı veriyor ise o zaman ne yap? Oturarak kıl. Ama diyorsun ki ben ayakta duruyorum, biraz zorlanıyorum ama bu benim huşuma etki etmiyor diyor ise o adama sen oturarak kıl demiyoruz. Ayakta kıl. Duvara yaslandığın zaman, normalde yaslanmadan ağrım var, duvara yaslandığın zaman bu ağrıyı hissetmiyorsan o zaman duvara yaslanarak kıl. Ne bileyim, asaya tutunarak, yaslanarak kıl. Ama diyorsan ki öyle de durduğum zaman, yani bu ağrı, bu ızdırap kendimi namaza vermeme engel oluyor, mani oluyor, huşumu kaçırıyor diyor ise işte o zaman burada güç yetiremiyorsandan kasıt ne? Eğer namazda huşunu kaçırıyor, bozuyor ise o zaman neye geç diyoruz? Bir sonraki aşamaya. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki فَاِنْ لَمْ تَسْتَتِعْ, eğer buna güç yetiremiyorsan فَقَاِدًا, oturarak namaz kıl. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam üçüncü aşama olarak فَاِنْ لَمْ تَسْتَتِعْ, eğer buna da güç yetiremiyor isen, yani oturarak namaz kıldığında senin huşunu bozacak kadar sana acı, ızdırap, elem veriyor ise o zaman neye geçiyoruz? Bir üçüncü aşamaya geçiyoruz. O da ne? فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. O zaman diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanı üzerine namaz kıl. Burada ilim ehli diyor ki yanı üzerine namaz kıl da öncelikle diyor ki kişi sağ yanı üzerine yatarak diyor namaz kılması daha evladır. Sağ yanı üzerine yatacak ama ciheti ne tarafı olacak? Kıble tarafı. Yani sağ yanı üzerine yattığın zaman cihetin hangi yöne bakıyor olacak? Kıble tarafına bakacaksın. Eğer buna güç yetiremiyor isen, yani sağ yanı üzerine yatamıyorsun, burada da bir sıkıntın var. Hastalığın burayla alakalı. Hem ayakta duramıyorsun, oturamıyorsun. Aynı zamanda sağ yanı üzerine yatmana da mani olan bir hastalık. O zaman ilim ehli ne diyor? Sol yanın üzerine yatarak namazını kıl. Yine bu her iki durumda da sağ yanın üzerine veya sol yanın üzerine ne yapacaksın? Yüzün, cihetin kıbleye doğru olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi burada son buluyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç kademeyi sayıyor. Diyor ki ya ayakta kıl, güç yetiremiyorsan oturarak kıl, buna da güç yetiremiyorsan yanı üzerine namaz kıl. Burası ilim ehlinin ihtilaf ettiği mesele burada başlıyor. Ne ile alakalı? Bir grup ilim ehli, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin de içinde bulunduğu, diyor ki eğer bir insan bu üç sınıfın içinde de değil ise o zaman diyor ki bu insanlardan namaz düşer. Yani bir adam artık felçli, hiçbir tarafını oynatamıyor, yanı üzerine de yatamıyor, başını da hareket ettiremiyor. Bu adam hiçbir şekilde hareket edemiyorsa, bu şekilde felçliyse, bütün vücudu felçliyse, diyor ki bu adamdan ne yapar? Namaz düşer. Çünkü diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize kaç kademe saymış? Üç kademe saymış. Eğer bunun dışında isen, demek ki sen namaz kılmaya güç yetirebilen bir insan değilsin diyor. Diğer grup, cumhurun görüşü bu. Diyor ki eğer yanı üzerine de yatacak durumda değil isen, sırt üstü de yatıyorsan, yüz üstü de yatıyorsan, hangi hal üzerinde olursan ol, aklın başında olduğu sürece namaz senden düşmez. Delil olarak neyi getiriyorlar? Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ, size bir şeyi emrettiğimde ne diyor? فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ, gücünüz yettiği ölçüde ne yapın? Onu yerine getirin. Biz şimdi yani ikinci görüşün racih olduğunu söylüyoruz inşallah. Ve bunu destekleyen ne var? Diyoruz ki sen ayakta duramayan adama, ayakta duramadığı için, bu ruknu terk ettiği için namazı terk et diyor musun? Demiyorsun. Bu ruknu yerine getiremiyorsun. O zaman oturarak kıl diyorsun. Diyoruz ki eğer oturarak da kılamıyorsa yine o adamdan namazı düşürmüyorsun. Bu sefer diyorsun ki yatarak kıl. Demek ki kişi güç yetiremediği ölçüde o üzerine farz olan şeyi terk eder. Güç yetirebildikleriyle ne yapar? Namazını kılar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki yanı üzerine yat derken, yanı üzerine yat derken kesin bir şeyden bahsetmiyor. Kesin bir halden, tavırdan bahsetmiyor. Yani hangi yanı üzerine nasıl yat, burasının ne yapılmış? Biraz bir açıklık var. O yüzden ilim ehli diyor ki burada, diyor ki Allah azze ve celle bize gücümüzden fazla bir şeyi yüklemiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size emrettiğim şeylerde gücünüz yettiği ölçüde bu emirlere ne yapın? Uyun diyor. Eğer bir insan eğer bu yan üzerine de yatamıyor ise olduğu hal üzerine ne yapar diyoruz? Namazını kılar. Hatta ilim ehlinden diyorlar ki mesela adamın düşünün normalde vücut olarak hareketleri yapamıyor. Değil mi? Ve aynı zamanda adamın dilinde de felç olduğunu düşünün. Mesela şimdi adam yattığı yerden kıyamdayken Fatiha'yı okuyor. Değil mi? Dili normal olan bir insandan bahsediyoruz. Felçli ama dilinde bir sıkıntısı yok. Kendini kıyamda olarak düşünüyor. Kıyamda olduğunu kalbinden niyet ediyor. Ve Fatiha'yı okuyor. Zamm-ı sure okuyor. Tekbir getiriyor. Rükuda olduğunu, kendisinin rükuda olduğunu kabul ediyor. Bu şekilde namaz kılıyor. Peki bu adam hem felçli hem dili de felçliyse, dilini de kıpırdatamıyorsa ne olacak? O zaman diyoruz ki kalbinden niyet ederek namazını tamamlayacak. Yani bu işin akıl başta olduğu zaman kurtuluşu yok. Diyoruz ki hangi hal üzerine olur isen. Yani yeri gerekiyor, sırtında bir hastalık var. Sırt üstü de yatamıyorsan, yüz üstü yatman gerekiyorsa diyoruz ki yüz üstü yattığın halde aklın başında ise bu namazı ne yapacaksın? Eda edeceksin. Hatta abdest almaya imkanın yoksa veyahut da üzerindeki elbiselerde necaset bulunuyor, bunu değiştirecek imkanın yok ise olduğun hal üzerine ne yapacaksın? Namazını eda edeceksin. Diyoruz ki bu konuda ilim ehlinin racih olarak gördüğü görüşün bu olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّ عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَا بِهَا وَقَالَ صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ اِنْ اِسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ اِيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِ صَحَّهَهُ أَبُو حَاتِمْ وَقْفَهُ. Diyor ki Cabir radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret etti. Ve onun bir yastık üzerinde namaz kıldığını gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasta birisini, sahabeden hasta birisini ziyaret ediyor. Ve yastık üzerinde namaz kıldığını görüyor. Yastığı attı ve şöyle dedi. Eğer gücün yetiyor ise yere secde et. Yetmiyor ise ima ile kıl. Secdeni rükudan daha fazla eğilerek yap. Bu hadisi Beyhaki rivayet etmiş. Ebu Hatim ise mevkuf olduğunu doğrulamıştır. Yine bu rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret ettiğinde yastık üzerine secde ettiğini görüyor. Buradan kasıt yastık üzerine secde ettiği. Yani yere secde edemediği için yastığı yerine atmış kendisine yükseltmiş. Ne yapıyor? Secde edeceği zaman o yastığın üzerine secde ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce ne yapıyor? Alıyor yastığı, atıyor, fırlatıyor. Diyor ki eğer güç yetirebiliyor ise, eğer buna gücün yetiyor ise yere eğilerek ne yap? Secde et. Eğer buna güç yetiremiyorsan yeri kendine kaldırmana gerek yok. Bunun kolayı var. O zaman diyor ki ima ile ruku ve secdeni yap. Peki o zaman ruku ve secdeyi ima ile yapacak isen neye göre yapacaksın? Yani bu ruku, bu secde olduğunu nasıl ayırt edeceksin? Arasındaki fark ne? Diyor ki secdeni rukudan ne yap? Biraz daha fazla eğilerek yap. Düşünün adam oturarak namaz kılıyor. Normal yere secde etmeye engel olan, teşkil eden bir hastalığı var. Diyoruz ki eğer rukuya gideceğin zaman eğildin. Değil mi? Biraz eğil. Secdeyi kastettiğinde ise ne yap? O eğildiğinden biraz daha aşağı eğil ki bu şekliyle ima ederek ne yapmış ol? Namazını kılmış ol. Diyoruz ki bu hadis-i şerif ve bir önceki hadis-i şerif bize hastanın, hasta olan kimsenin gücü yettiği ölçüde ne yapması gerektiğini, namazını eda etmesi gerektiğini bize aktaran hadis-i şerifler. Ve bu konuyla alakalı son hadis-i şerif Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا رَوَاهُ النَّسَائِ وَصَحَّهَهُ الْحَاكِمِ. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bağdaş kurarak namaz kıldığını gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bağdaş kurarak oturmuşken namaz kıldığını gördüm. Bu kıssayı hatırlarsanız bu 3 hadis-i şerifi de daha önce de namazın kılınış şekliyle alakalı kısımda ele almıştık. Hatırlarsanız tabi üzerinden bayağı bir geçti. Ama bu 3 hadis-i şerif ne yapmıştı? Orada da geçmişti. Demiştik ki orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bağdaş kurarak oturarak kıldığı bu namaz. Dedik ki bir gün attan düştüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bacağı incinmiş. O yüzden ayakta kılamadığı için, ona acı verdiği için ne yapmış? Oturarak kılmış. Bu hadis-i şerifteki bize yani kattığı fayda ne? Demek ki oturarak namaz kıldığında en evla olanı nasıl? Bağdaş kurarak oturman. Eğer buna tabii ki ne isen? Güç yetirebiliyor isen. Yani bu şart her zaman baki. Eğer güç yetirebiliyorsan bağdaş kurarsın. Nerede yani hangi makamdan bahsediyoruz? Kıyamı kastettiğinde. Yani ayakta kıyamda duramıyorsun. Onun yerine ne yapıyorsun? Bağdaş kurarak oturuyorsun. Peki teşehhütte oturmaya geçtiğin zaman bağdaş kurarak mı oturman daha evli, evla? Yoksa teşehhütte oturman gereken şekli alman mı? Diyoruz ki teşehhütte oturman gereken şekli alman daha evla. Tabi burada yine ne şartı var? Eğer buna güç yetirebiliyor isen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hastalığında bu şekilde oturarak, bağdaş kurarak namaz kılmış. İlim ehli de diyor ki evla olan oturuş şekli, kıyamı kastederken budur. Güç yetirebilen kimseler için. Eğer adam bu şekilde bağdaş kurarak oturamıyor ise, bacakları katlanmıyor ise ne yapabilir? Sandalyeye oturup namazını da kılabilir. Eğer sandalyeye oturduğunda bu ona rahatsızlık veriyor ise, huşusunu bozuyor ise o zaman yere oturup ayakları da kıbleye doğru da uzatabilir. Hangi şekilde rahat ediyor ise o şekliyle ne yapar? Namazını eda eder. Ve bu hadis-i şerifimizle ne yaptık? Bu konuyu tamamladık. Bab-ı salatil musafiri vel maridi. Yani musafirin, yolcunun namazı, yolcunun ve hastanın namazı, babı, bölümünü de bu 3 hadis-i şerifle ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk.